Sayım kitabının 12. bölümüne geldik. Konu Meryem ile Harun'un kıskançlığı, Meryem'in yargılanışı. Kutsal kitap Musa'nın evi hakkında bize çok az bilgi vermektedir. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu aile ocağının mutlu bir yer olduğunu hiç de sanmıyorum. Bu bölümde kaydedilmiş olan olay Musa'nın ailesi ile ilgilidir. Sina Dağı'nın eteklerinden yola koyulup Kadeş Varna'ya doğru ilerlerken bu olay yer aldı. Bu bölümde yüksek makamda bir isyan olayına tanık olacağız. İsrailoğullarının önderleri arasında çıkan bir çekişme olacaktır. Musa, kuşlu bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler, suçladılar. 1. ayet. Burada kuşlu bir kadından söz edilmektedir. Bu kadın Musa'nın eşiydi ama Midyan kahininin kızı Sipora değildi. Olsaydı kutsal kitap onu Midyanlı diye tanımlayacaktı. Kutsal kitap Sipora'dan son kez Sina Dağı'ndayken söz eder. Babası onu Sina Dağı'ndayken Musa'ya getirmişti. Bunu çıkış 18'de okuyoruz. Sipora babasıyla geri baba ocağına mı döndü? Yoksa öldü mü? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu kuşlu yani Etiyopyalı kadın da kimdi? Bu konuda kutsal yazılar suskundur. Anladığımız tek bir şey vardır. Bu kadın Musa'nın ikinci karısı oluyor. Musa'nın kız kardeşi Miryem ise bu yeni evliliği bahane ederek Musa'ya verilen yetkiye karşı geldi. Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu dediler. Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Rab bu yakınmaları duydu diyor ikinci ayette. Burada Musa'nın ablası konuşuyor. Bunu unutmayalım. Benim küçük kardeşim bu Musacık da kim olduğunu sanıyor. Ben onu bebek iken hatırlarım. Nil nehrinde bir sepet içindeyken onu gözleyen kimdi? Bendim. Ben ona bakmış olmasaydım bugün burada olmazdı diye düşünmüş olabilirdi. Tabi olarak Musa'nın ağabeyi Harun da buna hemen katıldı. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor Sayılar 12. bölüm 3. ayette. Burada Musa'nın en alçak gönüllü kişi olduğunu belirtir. İsa Mesih hakkında da kutsal yazılar aynı tanıklığı verir. Ama eminim ki İsa'nın alçak gönüllülüğü kusursuzdu. Musa ise insan ölçülerine göre en alçak gönüllü kişiydi. Dostum, alçak gönüllü olmak bir karakter zayıflığı değildir, kesinlikle değildir ve öyle de görülmemelidir. Alçak gönüllülük Tanrı'ya itaat edip onun isteğini yerine getirmek için yaşamaktır. Rab ansızın Musa, Harun ve Miryam'a üçünüz buluşma çadırına gelin dedi. Üçü de gittiler. 4. ayet. Bakın burada bir aile davası vardır. Aile içinde halledilecektir. Rab bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Sözlerime kulak verin. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben Rab görümde kendimi ona tanıtır. Onunla düşte konuşurum ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmeceler değil açıkça yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı? Rab onlara öfkelenip oradan gitti diyor Sayılar 12. bölüm 6-9 ayetler arasında. Şimdi burada bazı ruhsal gerçekleri görebiliriz. İlkin görüyoruz ki peygamberleri seçen Rabbin kendisidir. Bunun yanı sıra diyor ki Musa diğerlerinden daha üstün birisidir. O evimin üstüne tümüne sadıktı. Tanrı Musa'ya karşı değişik şekilde davranır. Peygamberlere karşı davrandığı şekilde davranmaz. Musa ile açıkça yüz yüze konuşur, bilmecelerle değil. Eski antlaşma yazılarını incelediğimizde bunun böyle olduğunu hemen görmeye başlarız. Ben şahsen diğer peygamberlerin yazılarını ve hayatlarını incelediğimde Tanrı'nın Musa'ya gösterdiği ilgiyi onlara gösterdiğini göremiyorum. Tanrı İbrahim'e rüyada göründü, Yusuf peygambere de rüyada göründü ve konuştu. Ancak Musa'ya gelince onunla yüz yüze konuştu. Musa kesinlikle diğer peygamberlerden farklıdır. Daha sonra Tanrı şöyle diyecektir. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Yasanın tekrar 18-18. Senin gibi bir peygamber derken Rabbisa Mesih'ten söz ediliyor. Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam cüzzam hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, cüzzam hastalığına yakalandığını gördü diyor Sayılar 12 ayet 10'da. Miryam ile Harun bu sözleriyle çok akılsız davranmışlardı. Miryam cüzzam hastalığına yakalandı diyor. Ama aslında burada cüzzam söz konusudur. Bu hastalık Tanrı'nın Miryam üzerinde gerçekleştirdiği yargısıydı. Bakın Musa ne kadar bağışlayıcı ve lütufkardır. Kız kardeşi Miryam'ın iyiliği için Rab'be yalvardı. Tanrı ona şifa verdi ama yine de 7 gün kampın dışında kalmalıydı. Miryam kamp dışında kaldığı süre halk yola çıkamazdı. Miryam ile Harun'un bu hareketi tüm İsrailoğullarını etkiledi. Bir hafta boyunca yerlerinden kalkıp yola koyulamadılar. Musa'ya, "Ey efendim lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma," dedi. Miryam etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin. Musa Rabb'e, "Ey Tanrı lütfen Miryam'ı iyileştir," diye yakardı. Rab, babası onun yüzüne tükürseydi 7 gün utanç içinde kalmayacak mıydı diye karşılık verdi. Onu 7 gün ordugâhtan uzaklaştırın sonra geri getirilsin. Böylece Miryam 7 gün ordugâhtan uzaklaştırıldı. O geri getirilene kadar halk yola çıkmadı. Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran çölünde konakladı diyor Sayılar 12, 15 ve 16. ayetlerde. Şimdi belki de sizin kafanızı kurcalayan bir soru var. İsyan eden iki kişi değil miydi? Harun da isyan etmişti. O zaman neden sadece Miryam cezalandırılıyor ve Harun'a ceza verilmiyor? Çünkü Harun Tanrı'nın seçtiği baş kahindi. Cüzzama yakalanmış olsaydı Rabbin tapınma çadırında hizmet göremezdi. O zaman tüm İsrail ulusu Tanrı önünde temsilcisiz kalacaktı. Tanrı ile onlar arasında aracılık yapabilen tek kişi Harun idi. Tanrı bu olayda, bu aile meselesinde Harun'a yargı vermedi. Harun bu olaydan sonra Musa'ya yalvarmıştı. "Ey efendim lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma," demişti. Tanrı'nın yargısı Miryam'ın üzerine gelmişti çünkü her ikisi de Musa'yı kıskanmıştı. Ancak dikkat edersek bu olayda ön ayak olan Miryam'dı. İlkin Miryam'ın adı geçer ve "Miryam konuşup dedi" şeklinde yazılıdır. Birinci ayette geçen "yerdiler" sözcüğünün orijinal İbranicesi dişildir. Yani Miryam'e değinmektedir. Harun bir lider değildi. Yani bu olayda ön ayak olmamıştı. Sadece Miryam'ı izliyordu. Çıkış kitabının 32. bölümündeki olayda Harun'un altından buzağının yapılışında sergilediği zayıf, kolayca bükülen bir karakter yapısını bir kez daha burada görebiliriz. Kıskançlık duyguları Miryam'ın yüreğinde yuva kurup günahı doğurmuştu. Tanrı da doğru ve haklı bir şekilde ona yargı giydirmişti. Şimdi 13. bölüme geldik. Konu Kenan diyarına gönderilen 12 casus. İsrailoğulları Kadeş Varna'ya ulaştılar. Burası vaat edilen ülkenin sınırlarındadır. Ne yazık ki burada Tanrı'nın özel olarak seçip bu diyara gönderdiği bu insanlar korkunç bir yenilgiye uğruyorlar. Neden? İmansızlıklarından dolayı. Bu bölümde 12 casusun ne amaçla gönderildiği, gidecek olan kişilerin nasıl seçildiği, geri döndüklerinde nasıl davrandıkları, Tanrı'nın onlara söylemiş olduğu gibi her şeyin doğru olduğunun ispatlanması ve bu gerçeklerin iki ayrı görüş açısından değerlendirilmesi ele alınmaktadır. Rab Musa'ya, "İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder," dedi. "Ataların her oymağından bir önder gönder." Musa Rab'bin buyruğu uyarınca Paran çölünden adamları gönderdi. Hepsi İsrail halkının önderlerindendi diyor 13. bölümün 1-3 ayetleri. Adamları gönderme düşüncesi nereden geldi? Tanrı'nın düşüncesi miydi bu? Vaat edilen ülkeyi araştırma düşüncesi Tanrı'nın kendisinden mi çıktı? Hayır. Tanrı sözünü okurken verilen bilgileri bir araya toplayarak değerlendirmeliyiz. Çok kez bir görüş açısını kitabın bir yerinde okuyabiliriz ama aynı olayın başka bir açısını başka bir pasajda bulabiliriz. Örneğin Rab İsa Mesih'in gerçekten kim olduğunu, neler yaptığını ve nasıl öğrettiğini tam olarak bilmek istersek, tek bir müjde yazısından bunu elde edemeyiz. Dört müjde yazarının yazdıklarına bakmamız gerekir. Bunları bir araya topladığımız zaman resim tamamlanmış olur. Şimdi bu pasajda adamları Kenan ülkesine araştırma amacıyla göndermek Tanrı'nın düşüncesi gibi gözükebilir ama aslında başka pasaja bakarsak böyle olmadığını göreceğiz. Aslında Tanrı onların bir isteğini yerine getiriyordu. Yasa kitabına bakarsak orada şöyle yazar: size Tanrımız Rabbim bize vereceği Amorluların dağlık bölgesine vardınız dedim. İşte Tanrınız Rab size ülkeyi verdi. Haydi atalarınızın Tanrısı Rabbin size söylediği gibi gidip orayı mülk edinin. Korkmayın, yılmayın. O zaman hepiniz bana gelip ülkeyi araştırmak için önümüzden adamlar gönderelim dediniz. Hangi yoldan gideceğiz, hangi kentlere uğrayacağız bilgi versinler. Gördüğünüz gibi bu ülkeyi araştırmak için adam gönderme düşüncesi Tanrı'dan gelmedi. İsrail halkı korktuklarından dolayı adamlar gönderip vaat edilen ülkeyi araştırmak istediler. Bu onların imansızlığından dolayı Rab'den istenmişti. Belki de bu ülkeyi ele geçiremeyecekler diye içlerinde bir korku vardı. Onlar için insani yöntemlere başvurmak çok daha kolaydı. Durumu rasyonalize etmekle, adamları göndermekle kendi insani bilgeliklerini tatmin etmiş olacaklardı. Oysa Tanrı onlara vaat ettiği ülkeye girmeler için onların önünden gitmektedir. Onlara öncülük etmektedir. Adam gönderme isteği onların imanlarının ne kadar zayıf olduğunu gösterir. Tanrı'ya güvenmiyorlar. Herkesten önce Tanrı'nın kendisi o ülkeyi araştırıp uygun bir yer olduğunu saptamıştı zaten. Ülke hakkında bilinmesi gereken ne varsa hepsini biliyordu. Tanrı onların orayı ele geçiremeyeceklerini bilseydi onları göndermezdi. Sonunda ülkeye girdikleri zaman durum değişmemişti. Devler hala oradaydılar ama şimdi onların imanları değişikti. Rab'be güvenerek vaat edilen topraklara girdiler. Eski sorunlar ve zorluklar hala ortadaydı ama imanla girip orayı aldılar. Burada bizim için ne kadar önemli bir mesaj vardır değil mi? Ders vardır. Biz gerçekten iman ile yürümekte kararlı değilsek ya da iman ile yürüyemiyorsak, korkuyorsak o zaman Tanrı ne yapsın? Biliyorum, ihtiyatlı davranmamız gerekir ama yine de zaman gelecektir. Her önlemi aldıktan sonra her şeyi Rabbin ellerine bırakmak gerekecektir. Ona güvenmek gerekecektir. Her şeyi Rab'be bırak, ona güven, o gerekeni yapar der mezmur yazarı 37. mezmurda. Sen ve ben kardeşim hayatımızın belli bir noktasında her şeyi Rabbin ellerine teslim edebilecek durumda olmalıyız. O noktada ona tümüyle güvenmesini öğrenmeliyiz. İsrailoğulları bu noktaya geldiler ama Rab'be güvenemediler. Tanrı onlara ülkeyi vereceğini vaat ettiği halde onlar Rabbin sözüne güvenmeyip araştırmak için adamlar göndermek istiyorlar. Bakın burada yine önceki prensibi görebiliriz. Adamları göndermek Tanrı'nın tasarısı değildir. Ama İsrailoğulları bunu isteyince Tanrı da gönderiyor. Bu işi yapmalarına izin verir. Daha önceki isteklerini yerine getirirken onların istediğini verdi ama bununla birlikte onlara hastalık da verdi. Bakın bu kez o kemirici hastalıktan daha kötü bir şey olacaktır. Rab'be olan güvenlerinin sıfır derecede olduğunu sergiledikten sonra Tanrı onların isteğini yerine getirmek için adamlar gönderilmesini buyurur. Bunun doğru şekilde yapılmasını ister. Her oymaktan bir önder seçtirir. 12 oymaktan 12 adam seçiliyor. Şimdi gönderilen adamların adları sıralanıyor. Biz bunlardan ikisiyle yakından ilgilenmek istiyoruz. Yahuda oymağından Yefune oğlu Kalef, İsekar oymağından Yusuf oğlu Yigal, Efraim oymağından Nun oğlu Hoşea. Sayılar 13-6-8 ayetler. Burada ismi geçen Hoşea aslında daha sonra göreceğimiz ve daha önce adı geçen Yeşu'dur. Azınlık görüşleriyle onları teşvik etmek isteyen bu iki adam hakkında daha sonra bazı şeyler göreceğiz. Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, Negev'e, dağlık bölgeye gidin dedi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülke iyi mi, kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu, değil mi, anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kireç mi? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı diyor Sayılar 13-17-20 ayetlerde. Şimdi adamlar vaat edilen topraklara girmek üzere. Yapacakları görev onlara verildi ve ne yapacaklarını iyi biliyorlar. Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin çölünden Levo Hamat'a doğru Rehova dek araştırdılar. 21. ayet. Hamat söz konusu toprakların ta kuzeyindedir. Adamlar gerçekten kendilerine verilen işi tam anlamıyla yaptılar. O kadar iyi araştırdılar ki bu vaat edilen ülke hakkında bir kitap yazabilirlerdi. Ülke hakkında çok bilgi edinmişlerdi. Nereye gittikleri, neler gördükleri, hatta devler olan Anak oğullarını bile gördükleri belirtiliyor. Negev'den geçip Anak oğullarından Ahiman, Şeşay ve Talmay'ın yaşadığı Hevron'a vardılar. Hevron, Mısır'daki Suan kentinden 7 yıl önce kurulmuştu. Eşkol Vadisi'ne varınca üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar, incir de aldılar. İsraillilerin kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol Vadisi adı verildi. 40 gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler diyor Sayım 13-22-25 ayetler arası. Bu üzüm salkımı o kadar büyüktü ki ancak iki adam onu taşıyabildi. Birkaç salkımdan oluştuğunu hiç sanmıyorum. Zaten bu nadir olaydan dolayı oraya özel bir isim takmışlar ve Eşkol Vadisi diye bilindi orası. Bu adamlar kendilerine verilen görevi tam olarak yerine getirmişlerdi. Sadece bir raporla geri gelmiyorlar. Aynı zamanda gördükleri şeyleri kanıtlamak için beraberlerinde ülkenin ürününü de getiriyorlar. Paran çölündeki Kadeş'e Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya, bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri 26-27. Ayetler. Onların getirdiği rapor çarpıcıydı. Daha önce Tanrı'nın bu topraklar hakkında söylemiş olduğu her şeyin doğru olduğunu onayladı. Gerçekten ülke süt ve bal akan bir ülkeydi. Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentlerde surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük. Amalekliler Negev'de, Hititliler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede, Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria ormanının kıyısında yaşıyor. Sayım 13-28-29. Ayetler. Bu söylenenlerin hepsi de doğruydu. Kentler surlu ve çok büyüktü. Orada devler vardı. Bu gerçeklerin raporunu vermekle hata yapmadılar ama oradaki durumu yanlış yorumladılar. Bu noktada gerçekten saptılar. Kutsal yazılar şöyle devam eder. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar, bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Nefillerin soyundan gelen Anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Sayılar 13-31-33 ayetler arası. Korku yüreğe girdi mi değerli dostum ve iman gevşedi mi, artık çevremizde cereyan eden olaylar ve sorunlar olduğundan daha büyük görünmeye başlar. sanki onlara mercek altında bakıyormuşuz gibi her sorun çok büyük gözükür. Evet, vaat edilen topraklarda devler vardı ama bunlar onların gözünde olduklarından daha büyük görünmeye başlamıştı. Neden onlar İsrailoğullarının gözünde olduklarından daha büyük görünmeye başladılar? Çünkü İsrailoğulları korkmaya başlamışlardı. Bu durum bizim için ne kadar ilginç bir tezat oluşturuyor değil mi? Dev ile çekirge kıyaslanırken İsrailoğulları kendilerini bu insanlar önünde çok küçük görmüşlerdi. Ancak unuttukları bir şey vardı. Onlar Tanrı'yı dışta tuttular. Tanrı onları seçmişti, Tanrı onları buraya getirmişti ve Tanrı herkesten daha büyüktür. Onlar büyük, küçük hesabı yaparken Tanrı'yı hesaplarına katmayı unutmuşlardı. Sanki savaşacak olan onlarmış gibi kendilerini devlerle kıyaslamaya başladılar. Tabii ki korku merceği de araya girince kendilerini çekirge gibi gördüler. Tanrı'yı devre dışı ettiler kardeşim. İşte Tanrı'yı devre dışı ettiğimizde biz de o zaman sorunlar bizim üzerimize çıkar. Biz o sorunlar karşısında kendimizi çekirge gibi görürüz. Tanrı'yı hesaba katmış olsalardı durum bambaşka olacaktı. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim, kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi diyor 30. ayette. Bu ayette azınlıkta olan iki kişinin raporunu ve yorumunu görüyoruz. Kalev bu raporunda Rabbin gücüne ve vaadine güvenerek konuştu ama diğerleri onu tersledi. Sadece Yeşu Kalev'in görüş açısını savundu. İşte burada önümüze iki senaryo serildi. Her iki senaryoda verilen rapor doğruydu. Gerçeği gösteriyordu ama iki ayrı bakış açısı vardı. Azınlık diyor, hadi hemen girip bize verilen toprakları alalım. Çoğunluk ise hayır, bunu yapabilecek gücümüz yoktur diyordu. Halk kime inandı? Çoğunluğun görüş açısına baktı. Kendilerine Tanrı tarafından verilen bu toprakları alabileceklerine inanamadılar çünkü Tanrı'ya olan imanları kıt idi. Değerli dostum, bu bizim için de geçerlidir. Evet, eğer Tanrı'ya olan imanımız, güvenimiz kıt ise sorunlar bizden çok çok daha büyük olacaktır. Ve o sorunlar altında ezileceğiz. Ama Tanrı'ya güvenirsek, unutmayalım, Tanrı her şeyin üstündedir. Ve Tanrı'yla her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki Tanrı'ya yaklaşalım ve ona imanla bağlanalım, sarılalım ve itaat edelim.